numarasını söyleyeyim, orada da geçiyor. Aynı kelime, aynı kökten gelen 64. ayeti Yasin suresinin. Uğur kardeşim onu da verirse zaten izleyelim.
İyi akşamlar, hayırlı akşamlar sevgili seyirciler. Bir Kur'an'ın Söyledikleri programı daha sizlerle birlikteyiz. Bugün Profesör Doktor Mehmet Okyan hocamızla baş başayız.
Evet.
Beraber namazı konuşacağız hocam inşallah. Namaz aslında zaten bir program buna yetmeyecek ama biz söyleyebileceklerimizi, hedefe giden şeyleri okumuza atmaya çalışacağız. Önce salat nedir? Kur'an'da salat mı geçiyor, namaz mı geçiyor? Bunların bir ayrımı yapıp ve tanımını yapabilirsek öyle başlayabilirim hocam.
Şimdi namaz denilince namaz Farsça bir kelime.
Evet.
Türkçe bir kelime değil, Arapça da değil. Ama Farsça olsa da bu artık Türkçeleşmiş bir kelime. Yani siz şimdi sokakta gidin sorun işte salatını yerine getirdin mi diye sor. Kimse bir şey anlamaz bundan. Ama namazı kıldın mı diye sorsan herkes buradan ne olduğunu anlar. Zaten diller birbiriyle etkileşen olgulardır. Dolayısıyla başka bir dilden de geçmiş olsa mühim olan onun hangi iş için, hangi anlam için kullanıldığıdır. Biz de namazı Kur'an'da geçtiği haliyle çok önemli bir ibadetin yerine getirilme eyleminin adı olarak kullanıyoruz. Bunu ifade edelim. Kur'an-ı Kerim'de namaz kelimesi değil de onun yerine salat kelimesi geçiyor. Tabii bir takım insanların ileri sürdüğü bir takım düşünceler var. Düşüncelerle ilgili de hani çok şey yapmak istemiyorum. Nasıl diyeyim? Çok eleştirel bir şey söylemek istemiyorum ama meseleye bakılması gereken yer neresiyse oradan bakmak lazım. Eğer oradan bakmıyorsanız İster istemez eksik bakıyorsunuz demektir. Şimdi bir de toplumumuzun önemli bir bölümü Kur'an'la irtibatını meal üzerinden şekillendiriyor. Okuyanlar için söylüyorum. Okumayan zaten okumuyor da meal üzerinden okuyanlar da Arapçayı bilmedikleri için hani bu kitabın bazı konuları ele almadaki metodu nedir? Bunun yapısını bilmedikleri için işte mealde ne yazıyorsa onun üzerinden yürüyor. O zaman meal yazmak çok ciddi bir iş olarak önümüzde. Doğru şeyler bulmak, her kelimenin karşılığını %100 başka bir dilde bulamayabilirsiniz. Ama eğer karşılığı yoksa onu dipnotta parantez içinde bir şeyde açıklamanız lazım. Yoksa sıkıntılı olur. Böyle işin teknik dünyasıyla alakalı bir takım sorunlar yaşanıyor. Bir de meal yazanların da bir bölümü hani kelimelerin kullanımındaki estetiğe çok itibar etmeden hani şu ayette böyle ulu orta ne anlatılmak isteniyor? İşte şu anlatılmak isteniyor. Tamam. Demek ki maksat budur.
Maksat bu. Maksat.
Öyle maksatçı okuma ortaya koyuyorlar. Ben tabii maksadı çok önemseyen bir insanım. Benim hayat yolculuğum maksat anlam üzerinden yürüdüğüm bir yolculuktur. Fakat anlamı, maksadı arayacağımız kaynak bu metindir. Ya bu Allah'ın kelamı metin. Bunu hani sıradanlaştırmayı hiçbir şekilde doğru bulmuyorum. Bu Allah'ın kelamıdır. Bu sıradan bir metin değildir. Hani bu kitap kitaplardan herhangi biri değildir ya da bu kitap herhangi bir kitabın bölümlerinden biri değildir.
Onun açık olması basit olduğu anlamına gelmiyor yani.
Gelmez. Yani bu çok muhteşem. Yani ilahi bir mekanizmanın beşer düzeyine, insan düzeyine hani tenezzül etmesi, inmesi ve bunun anlaşılabilir olması bir taraftan da hem indirildiği dönemin ilk muhataplarını ikna etmesi, onlara bir şeyleri anlatması. Yani bir taraftan o günün dilini kullanması zorunlu. Çünkü ilk muhataplar bir şey anlayacaklar yani. bir şey anlamıyorsa ne yürüyecek, nasıl yürüyecek? Fakat mesele sadece o günün insanını ikna etmek değil. Bir taraftan da bu kıyamete kadar, yani son saate kadar devam edecek bir kitap olduğu için bununla irtibatını sürdürmesi gereken bütün zamanların insanlarının ilgi duyacağı bir metin. O zaman bu böyle standart anlamlı bir metin değil bu. Bu kitabın düne dedikleri olduğu gibi güne dedikleri de var. Evet. Bu kitabın yarına söyleyecekleri de var. Evet. O itibarla hani metin tarihseldir ama mesaj evrenseldir. Dolayısıyla hiç kimse bundaki tarihsel motiflere bakarak Allah'ın kitabının tarihsel bir kitap olduğu sonucunu elde etmemelidir. Bu kitabın güne ve yarına söyledikleri de vardır. Çünkü düne söyledikleriyle başlamış ve son saate kadar devam edebilecek bir mahiyet arz ediyor. İşin tekniği önemli olduğu için belki bir program bunu konuşmalıyız Özgürcüğüm. Yani Kur'an'ı teknik olarak nasıl anlayacağız? Evet. Yani biz hani sürekli 20 yıldır, 30 yıldır Kur'an anlaşılsın, anlayın, anlayın deyip duruyoruz da. Hani böyle yani reçete kabilinden nasıl anlayacağız? Yani bunun usulü nedir? Mesela buna dair böyle insanlara sunum yapmamız lazım. Sunum yapmayınca böyle sloganik kalıyor. İşte okuyun okuyun diyorsunuz ama kimse bir şey anlamıyor'a evriliyor.
Gazete okur gibi okuyamayacağız bir kitap.
Evet. Yani öyle bir kitap değil yani. Bu hani gazete okurunun gazeteden anladığı şeyler neyse bir kısım okuyucu Kur'an'dan onu anlar. Yani Kur'an'dan o kadar anlayacaklar vardır. Veya bir mektubu okuyan mektubu anlar türünden düşünün. Evet. Öyle bir mektup mantığıyla okuyup bundan bir şeyler anlayanlar var. Her okuyan kapasitesine göre, bilgi donanımına göre bu kitaptan bir şeyler anlar, anlamalıdır. Anlamalıdır. Bundan hani kaçamaz yani. Bu onun bir görevidir. Fakat bu aynı zamanda bir sanat eseri bir kitaptır yani. Metin son derece enteresan özelliklere sahip bir metin. Hiç oraya girmek istemiyorum. Girersem oradan çıkamam. Hani biz bu program asla namazı konuşamayız. Oraya girersem. Evet, ama bir program bunu mutlaka konuşmak isterim. Öneminden dolayı. Şu kadarını söyleyeyim. Hani bir sanat eseri düşünün. Karşınızda çok güçlü, çok ünlü bir sanatkarın yaptığı bir sanat eseri düşünün. Şimdi o sanat eserine sokaktan geçen biri de bakar, bir şey anlar. Sanata meraklı olanlar da bakar, bir şey anlar. Sanatkar olanlar bakar, o daha başka bir şey anlar. Yani öyle bir kitaptır ki bu kitap, bu herkese hitap edecek bir önemde, özende dizayn edilmiştir. O itibarla bunu anlamanın bir takım
yolları, metodu
vardır yani. Bu metodu bilmeden olmaz. Gerçekten olmaz. Onun için mesela meal yazarlarının kılı kırk yararcasına dikkatli davranması lazım. Mesela salat kavramı üzerinden şimdi söyleyelim. Şimdi Arapçada kelimeler isim olarak kullanılabildiği gibi fiil olarak kullanılanları da var. Sıfat olarak kullanılanları da var. İşte zarf olarak kullanılanları var. Edatları var vesaire. Yani bir takım teknik özellikleri var bu dilin. Şimdi salat kelimesi Kur'an-ı Kerim'de çok geçiyor. Es-salat diye geçiyor. Fakat bu onun isim olarak kullanılan halidir. Bunun bir de fiil kullanımı vardır. Fiil kelimenin asıl anlamını öğrenebileceğimiz şey onun mastarıdır. Yani üç harfli kökenidir. Evet. O üç harfli kökendeki orijinal mana neyse daha sonra fiilde de, isimde de, sıfatta da kullanımlarını o öz manayı görecek şekilde tercüme edeceksiniz. Yani onun özündeki manayı ihmal ederek ona yepyeni bir mana katmayacaksınız. Katmamalısınız yani. Şimdi bu kelimenin kökü, salat kelimesinin kökü iki ihtimalli bir duruma sahip. Saleve kökü, saleye kökü. Saleve ve saleye. Bunu şimdi fiile dönüştürdüğün zaman sala oluyor. İster vav kökenli olsun, ister ye kökenli olsun. Fiile dönüştüğünde bu sala oluyor yani. Saleve veya saleye denmiyor artık. Şimdi Arapçada kelimeler üç harfli kalıptan dört harfli kalıba geçtiği zaman yeni bir anlam daha kazanır. Mesela sala kelimesi işte girmek, yaslanmak anlamına geliyor.
Dayanmak, evet.
Dayanmak anlamına geliyor. Destek olma destek anlamına geliyor. Mesela seyasla naran. İşte yasla, yasla. Bu kökten bu geliyor işte yasla. Yaslanacak demek yani. Girecek de demek yani. Yaslanacak bir şeyin tarafında olacak demektir. Şimdi bunu dört harfli kalıba dönüştürdüğün zaman bu defa salla, yusalli, tasliyeten. Hmm. Tasliyeten o da savrulmak demek, atılmak demek yani. Ve tasliyetü cehim, cehenneme atılmaktır onların hak ettiği şey diye ayet-i kerimede geçiyor. Hatta ayetini söyleyeyim. Uğur kardeşim de o arada hemen ayeti kardeşlerimizle paylaşmış olsun. Ve tasliyetü cehim, inne hâzâ lehu hakkul yakîn. Fesebbih bismi rabbikel azim diye geçiyor. Ayet-i kerimede verilen mesaj vahyin yani sanatkar özelliğini bize gösteriyor. Vakıa suresinin evet. 94. ayetinde geçiyor. Ve tasliyetü cehim salla kalıbına döndüğünde doğrudan bunun artık anlamı yani yaslanmak, destek olmak demek. Salla, yusalli, tasliye. Tasliyetü cehim, cehenneme yaslanmak demektir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bunun hem üç harfli kalıpta fiil olarak kullanım örnekleri var, hem dört harfli kalıpta kullanım örnekleri var. Mesela islevha el yevme, Yasin'de geçiyor. Yasin'de islevha el yevme, Yasin suresinin ayet numarasını söyleyeyim, orada da geçiyor. Aynı kelime, aynı kökten gelen 64. ayeti Yasin suresinin. Uğur kardeşim onu da verirse, zaten izleyici kardeşlerim biliyor bunu. İslevha el yevme, bugün oraya girin. İslevha, bakın oraya girmek, dahil olmak anlamına geliyor. Yasin suresi 64. ayette. Şimdi bir tane daha söyleyeceğim. Ya bir sürü ayet söyleyebilirim de hani o çok tekniğe boğmayayım işi.
Eyvallah hocam.
Bu fiil olarak kullanıldığında hani destek olmak, yardım etmek, yaslanmak gibi anlamları var bunun fiil olarak. Şimdi mesela Ahzab suresinin 56. ayeti çok enteresan bir ayettir. Tercümelerinde de korkunç hataların yapıldığı bir ayet-i kerimedir. Ahzab suresi yani 33. surenin 56. ayeti. O ayette Allah-u Teala buyuruyor ki Estağfirullah İnna Allahe ve melâiketehu yusallûne alen nebiyyi. Yani muhakkak ki Allah ve onun melekleri nebiye salat ediyorlar. Ya eyyühellezîne âmenü, ey iman edenler, sallu aleyhi, siz de ona salat edin. Ve sellimû teslima, ve tam teslimiyet gösterin. Şimdi Ahzab suresinin 56. ayeti işte ekranda da görüyor kardeşlerim. Şimdi bunu bazı mealler şöyle çevirmiş meal sahipleri. Muhakkak ki Allah ve melekleri Nebi'ye salavat getiriyor diyor. Şimdi salat kelimesinin salavat getirmek diye bir anlamı yok. Allah salavat getirmez. Çünkü O anlamda salavat bir duadır. Allah dua etmez. Haşa Allah, yani daha güçlü, daha yukarıda kim var ki? Allah ondan ne isteyecek ki yani? Olmaz. Olmaz yani, bu korkunç bir hata. Allah ve melekleri. Şimdi burada fiilin dedim ya, evet, kökünde olan manayı ıskalamayacaksınız. O her yerde vardır o. Bir haliyle, bir boyutuyla vardır. Allah ve melekleri Nebi'ye destek oluyorlar, yardım ediyorlar. Şimdi buna salavat getiriyor diyorlar ya. Diyorum ki arkadaş, bu Ahzab suresinin 56. ayeti. Hadi Ahzab suresinin 43. ayetini aç bakalım. Uğurcuğum sen de bir zahmet. Ahzab 40. ayet. Orada diyor ki bu defa 43. ayet. Ahzab 43. Huvellezî, Allah öyle bir kudrettir ki yusalli, bak aynı fiil.
Evet.
Salat ediyor aleyküm size. Bize yani. Ve melaiketi ve melekleri de salat ediyor. Peygamberimiz için ona salavat getiriyor diyorsun. Aynı fiil, aynı kalıpta burada geliyor. Üstelik Yüce Allah ve melekleri için kullanılıyor. Ama bu defa muhatap peygamberimiz değil, müminler. Evet. Allah müminlere salavat getiriyor denir mi yani? Olmaz demek ki, bir yanlış yani. Bu tercüme sorunlu. Bu tercüme, meal öyle yazıyor. Yazsın kardeşim ya. Meal Allah'ın kelamı değil. Onun Arapçası Allah'ın kelamıdır. Meal onu çeviren kişinin tercihidir. Ve bu noktada yanlış tercüme yapılmıştır o ayeti kerime. Peki biz ona, hani Kur'an'ı dedim ya, doğru anlamak lazım. O doğru anlamada bizi hani belli bir yere getirecek bir sürü metodik özellikler var. Bunlardan bir tanesi de Özgürcüğüm, Kur'an'ın 3 tane özelliği var. Bunları da konuşmak isterim mesela. 1- mesanilik özelliği. 2- müteşabihlik özelliği. 3- simetrik anlatım özelliği. O kadar önemli ki bunlar. Şimdi bir tefsir yazarı veya bir meal yazarı Kur'an'ın bu 3 özelliğini bilmiyorsa, yani onun simetrik anlatım tekniğini bilmiyorsa, onun mesanilik özelliğini, onun müteşabihlik özelliğini bilmiyorsa, böyle bir hatayı yapar, sonra o hatayı yapandan başkası görür, o da hata yapar. Sonra hata yapanların sayısı kabarık olunca, bu defa bu kadar millet yanlış mı yapıyor diye bir de bir öyle bir mobbing sebebi olur bu. Hayır, bir kişi hata yapıyor, diğerleri de onu taklit ediyorlar. Sanki daha çok insan bunu benimsiyormuş gibi bir hava estirmenin bir alemi yok. Nihayet onun başında ilk defa o hatayı kim yaptıysa bir kişinin hatasıdır. Sonra sorgulanmadan takip edilince sanki doğruymuş gibi bir hava estiriliyor. Bu doğru bir yaklaşım değil. Şimdi bu Kur'an'ın mesanilik özelliğinden hareketle biz Allah ve meleklerinin peygamberimize salatını nasıl anlayabiliriz? Acaba o noktada bizim önümüzü açacak bir mesani ayet var mı? Veya bir müteşabih ayet var mı? Yani bununla benzeştirebileceğimiz bu konuyu içerecek bir ayet var mı? Var. Nerede var? Enfal suresi 62. ayet işte. Enfal suresinde Allah-u Teala diyor ki ve in yuridu en yakda'uke. Enfal suresi 8. sure Uğurcuğum. 8. surenin 62. ayet. Çok önemli bir ayet. Yani buradan kardeşlerime söylüyorum. Kur'an'da salat kavramını, tek başına salat fiilini anlamak istiyorsanız, Yüce Allah'ın ve meleklerinin peygambere salatı ne demektir? Eğer böyle bir merakınız varsa, açıp okumanız gereken başat ayet, Enfal suresi 62. ayettir. Orada diyor ki, وَاِنْ يُرِيدُوا اَنْ يَخْدَعُوكَ Onlar sana hile yapmak isterlerse, فَاِنَّ حِسْبَكَ اللّٰهُ Allah sana yeter. Huvellezî, o öyle bir Allah'tır ki, eyyedeke binasrihi ve bil müminin. Hem kendi yardımıyla hem müminlerle seni desteklemektedir. Eyyede, yüeyyidü, teyyid, desteklemek demektir. Yani Allah önce peygamberimizi ve bir başka okumaya göre de müminleri Allah yardımıyla desteklemektedir. Yardımıyla ve müminlerle desteklemektedir. Bir tercüme biçimidir. Yardımıyla seni ve müminleri desteklemektedir. İkinci tercüme biçimi. Bazı ayetler vardır. Birden çok tercüme edilebilme imkanına sahiptir. Şimdi Uğurcuğum, Uğur sürekli ayet paylaştığı için aklıma hep Uğur
hak
geliyor.
Hak ediyor hocam ismini.
Evet, sağ olsun kardeşimiz. Çok uğraşıyor. Eline sağlık. Allah onun salih amellerinden kılsın bu yaptığını. Yani Kur'an'da salat, bu fiili anlamak istiyorsa bir adam, Azap suresi 43 ve 56. ayetleri doğru anlamak istiyorsa, onların dönüp varıp ilk uğramaları gereken yer Enfal suresi 62. ayettir. Tam bunu söylüyor işte yani. Allah'ın salatı nedir? Allah'ın yardım etmesi, destek olması demektir. Ha, bu şimdi sadece salat kelimesi tek başına, hani bu musalli diye isim kalıbı var. Öyle de geçer. Musallune diye çoğul olarak da geçer. Onun da ayetleri var. O ayetlerde mesela çok yanlış sunulan bir ayeti kerimeyi aktarmak isterim kardeşlerime. Mesela Müddessir suresinin 42. 43. 42. 43. ayetleri veya hani 41'den de olabilir. 41, 42, 43'e bakalım. Müddessir 74. sure. Bu surede İlgili ayetlerde diyor ki Allah-u Teala, cennetlikler birbirlerine soracaklar, suçluların durumu nedir diye. Ve o sorgulamada cennetlikler cehennemliklere, sekar denen cehenneme gidenlere ya da o sonucu hak edenlere henüz gitmeden önce soracaklar. Diyecekler ki, ma selekeküm fi sekar.
Salat edenlerden değildik.
Ma selekeküm fi sekar. Sizi sekar cehennemine sürükleyen neydi? Ne yaptınız da bu sekar cehennemine gittiniz? Şimdi sekar cehenneminin nasıl bir cehennem olduğu yukarıda anlatılıyor. Beyim yukarıya bakmıyor. Oradan kopuk okuyunca buradaki bir kelimeyi yanlış çeviriyor. Ondan sonra yanlış sonuçlar kaçınılmaz oluyor. Sakar cehennemi surenin daha önce geçen 27, 28, 29, 30. ayetlerinde anlatılıyor. Müddessir suresinde. O işte yakaladığını bırakmayan ve yakmadık yer bırakmayan ve ebedi olarak devam eden bir cehennem bu sakar cehennemi. Derisini
kavuruyor falan.
Evet. Velid bin Muğire üzerinden mutlak inkarcıların akıbetini anlatan şey. Onlara özel cehennem bu. Sakar cehennemi. Şimdi o cehenneme gidenlerle ilgili cennetlikler onlara soracaklar. Diyecekler ki ma selekeküm fi sakar. Sizi sakar cehennemine sürükleyen nedir? Kalu, onlar da cevaben şöyle demiş olacaklar. Şöyle diyecekler. Lem nekü minel musalli. Biz musalliğinden değildik. Şimdi bunu tercüme edenler yani açıp meallere bakabilirler. Yani büyük çoğunluk tercüme olarak diyorlar ki biz namaz kılanlardan değildik. Ya kardeşim, ya bu adam inanmıyor ya. İnanmayıp ebedi cehennemlik olan bir adamın önce namazından sorulmaz ki. Ona önce inancından sorulur. Yani niye inanmadın? Allah'a niye inanmadın? İnanç esaslarına niye itibar etmedin? Niye ahirete inanmadın? Öyle başlanır. İman sorusunu geçtikten sonra konu ibadete gelir. Buradaki musalli namaz kılanlar demek değil. Bu henüz daha namaz aşamasına gelmedi. Bu mutlak inkarcı. Zaten biraz daha okusalar anlayacaklar. Velem neke nut'imul miskin. Biz yoksulları doyurmazdık. Ve künna nehudu me'al gâidin. Boş şeylere dalanlarla beraber biz de boş şeylere dalardık. Ve künna nükezzibu biyevmiddin.
Yemin şey günü de yalanlardık.
Hesap gününü de yalanlardık. İnanmıyor işte bu. İnanmayan bir adama namazından sorulur mu ya? İnanmıyor adam. Bunun verdiği cevap lemnekü minel musallin. Biz salat edenlerden değildik demek. Biz Allah'a destek olanlardan.
Onun yani, dinine destek olanlardan.
Evet, o, yani ondan yana olanlardan. Tarafını onunla belirleyenlerden değildik. Yani biz Allah'ın olun dediği tipte inanıp olan insanlardan değildik demektir bu. Buradaki musallin o demek. Benzer bir kullanım şeyde var. Me'ariç suresinde var. Benzer bir kullanım işte Mü'minun suresinde var. Hatta Hud suresinde var. Ben şimdi teker teker o ayetlere girmeyeyim. Bu tek başına salat kelimeleri böyle. Mesela Alak suresinde var. Eraeytellezî yenha abden izâ sallâ. Yani salata durduğu zaman o kulu engelleyeni sen gördün mü? Orada salata durmak, daha vahyin ilk suresi. Burada namaz emri henüz gelmemiş. Oradaki salata durmaktan maksat, namaza durmak değildir. Oradaki salattan maksat yani Allah'tan yana olmak. Allah'tan yana olmayı başlatan şu kula engel olanı gördün mü diye peygamberimize onun tevhid davasına dil uzatan adamları eleştiren, kınayan Alak suresinin 6. ayetinden devam eden bölümde geçiyor. Henüz namaz ibadet emredilmemiş. Henüz namaz yok yani. O Allah'tan yanalığı engellemeye gayret eden insanların fiilini eleştiren bir içerikte geliyor. Mesela bu konuda gene çok hata yapıldığını düşündüğüm ayet-i kerimelerden biri Maun suresindedir.
Evet.
Hani feveylün lil musallin 4. ayet. Maun suresi 4. Feveylün lil musallin.
Yine buradaki
musallin. Şu namaz kılanlara yazıklar olsun diye tercüme ediliyor. Kardeşim ya oradaki musallin namaz kılmak demek değil. Maun suresi Mekke dönemi suresidir. Mekke döneminde namaz kılan kaç tane Müslüman vardı ki Allah onlara yazıklar olsun desin yani. Mekke'de namaz kılıyor olmak öyle bugün Türkiye'de namaz kılmaya benzemez. Bugün Arabistan'da, Mekke'de, bugünün Mekke'sinde namaz kılmaya benzemez. O surenin indirildiği dönemde Mekke'de namaz kılmak demek, canını koltuğunun altına almak demektir. O Mekke'nin zalim yöneticilerine karşı dik durmak demekti. Meydan okumak demekti. Allah öylesi bir ortamda namaza duran insanlara yazıklar olsun şunlara der mi? Sonra Mekke döneminde kim müminlere şirin görünmek için münafıkça namaz kılma ihtiyacı hissetsin ki? Bu münafıkça namaz kılma hikayeleri Medine dönemindedir. Yani ortamın Müslüman olduğu bir coğrafyada onlara karşı, onlara yakın görünmek için, gösteriş için namaz kılmalar, onlar Medine'nin konusudur. Burada yani Maun suresinin 4. ayetinde sözü edilen musalliğinden maksat namaz kılanlar değil. İbadet yaptığını, bir yerden hakikatten yana destek olduğunu sanan şu adamlara yazıklar olsun ki onlar yaptıklarından habersizdirler. Zaten gösteriş için bu yaptıklarını yapıyorlar. Peki bunun müteşabihi nerede bu ayetin? Bunun mesanisi nerede yani? Biz bunun karşılığını nerede bulacağız? Hemen gidip nerede bulacağız? Enfal suresinin ayet numarasını söyleyeyim. Maun suresinin 4. ayetini doğru anlamak için Enfal suresinin 35. ayetine gitmek lazım.
Enfal.
Enfal suresi. Orada Mekkeli müşriklerin salatını anlatıyor Allah-u Teala. Diyor ki ve mâ kâne salâtuhum. Onların salatı, yani onların namazı demeyelim yani. Onların kendine göre ibadeti, destek görüntüsü indel beytin, beytin yanında, Mescid-i Haram'ın yanında illa mükâen ve tasliyeten. Onların bu ibadet niyetiyle yaptıkları şey ıslık çalmak ve el çırpmaktan başka bir şey değildi. İşte kınanan ibadet gösterisi bu. Yani Enfal suresi 35. ayette anlatılana daha önceden Maun suresinin 4. ayetinde, 5. ayetinde ve 6. ayetlerinde gönderme yapılıyor. Dolayısıyla şimdi bu, bak kaç tane ayet okudum?
Evet.
Bunların hiçbirinde kasıt namaz değil. Peki buraya kadar, şimdi buraya kadar dinleyip...
Rükülü secdeli namaz değil.
Evet. Buraya kadarını dinleyip de hani bak namaz yokmuş filan gibi sonuç çıkarmanın bir alemi yok. Namaz olmaz olur mu? Namazsız din mi olurmuş kardeşim? Ne demek yani namaz? Tabii ki var. Elbette var. Her zaman var. Her ümmette vardı üstelik. Yani evet, bu Hazreti Muhammed'le başlamış bir
Hazreti
ibadet
İbrahim
değil.
Namazı,
tabii olmaz namazı. Mı? Olmaz mı? Kur'an-ı Kerim'de bu salat kelimesi isim olarak geçtiği yerlerde bir fiille beraber kullanılır. O fiille beraber kullanılırsa maksat kesin ve kesin, bu konuda zerre kadar tereddüdüm yok, kesin ve kesin bildiğimiz rükûsü, kıyamı, secdesi, kuğudu olan ve bugün kıldığımız haliyle namazdır.
İkame mi hocam?
O ekame, yukîmu, ikameten kelimesiyle kullanılan ve şu kadar ayette, bir sürü ayette geçen yukîmûne salâte, ekimis salâte, efendim başka ne var? Ekimis salâte var. Ya ellezîne âmenû izâ kumtum ile salâti var. Kumu lillahi kanitin ifadeleri var. Ekamte lehumus salate ifadeleri var. Bütün bunların hepsinde kastedilen eylem bu bizim ritüel olarak yerine getirdiğimiz iftitah tekbiriyle başlayan, iftitah tekbiri de Kur'an'da vardır, kıyamda vardır, kıraatte vardır, rükûde vardır, secdede vardır, teşehhütte vardır, kıblede vardır, abdestte vardır. Abdestin hatta detayları bile ayet-i kerimelerde yer almaktadır. Dolayısıyla Kur'an ve namaz deyince salat kelimesi tek başına kullanıldığı yerlerde ister fiil olarak ister isim olarak geçsin. Oralarda salat etmek yani destek olmak, birinden yana olmak, on tavrını ondan yana belirlemek anlamlarına gelir. Zaten fiilen kıldığımız namaz da yani ibadetimizi, desteğimizi, yolculuğumuzu, rotamızı Allah'tan yana belirlediğimiz bir pratik eylemin adıdır. Dolayısıyla ayet-i kerimelerde sözü edilen ikame-i salat dediğimiz şey fiilen %100, bakın milyarda, trilyonda bir bile ihtimali söz konusu değildir. Bu ikame-i salat bildiğimiz manada namaz kılmak demektir. Bu anlamda namaz Kur'an'da pratik ibadetler noktasında en çok emredilen beraberinde zekatla beraber çokça zikredilen, hani İslam'ın ibadet dünyasına dair söylediklerini net bir şekilde önümüze koyan iki pratik uygulamadan bir tanesidir.
Hocam bu anladığım kadarıyla da biz namazı yeni tanışmadık. Namaz vardı, Kur'an'da hep de vardı. Tabii ki o metodolojiyi kaçırırsak eğer, istediği anlamı da verebiliyor. O usulü bilmezse istediği anlamı da veriyor. Yeri gelecek dediniz, ondan sonra namazı da kaldırmaya çalışıyor. Dönemi de çok iyi bilmesi de gerekiyor.
Kılmayan kılmasın da bu Kur'an'da yoktur demesin. Yoktur demesin. Kur'an'a iftira etmenin bir anlamı yok. Kur'an'da bu bal gibi var. Hazreti Peygamber yani ne demek? Kılmadı mı? Yani bu ümmetin diyelim ki hani 1400 senedir fiili. Bazı söylemlerde bir takım katmalar olabilir. Bazı düşüncelerde, bazı tartışmalı konularda başka taraflardan etkileşimler olabilir. Bir takım bozulmalar olabilir de bu kesintisiz uygulanan bir ibadeti hani bu yoktur deyip de meseleyi böyle bir yapıya dönüştürmeyi hiçbir şekilde doğru bulmuyorum. Behemhal böyle bir gidişat varsa ondan uzaklaşılsın isterim. Dediğiniz gibi bu Hazreti Muhammed Aleyhisselam'la başlamış bir ibadet değil. Bu daha ilk peygamber örnekliğinden itibaren başlamış bir ibadettir. Mesela Hazreti Nuh'la alakalı Şura suresi 13. ayette Allah size şeriat olarak, kanun olarak yani yasa olarak neyi belirlediyse Nuh'a da onu belirlemişti. İbrahim'e de, Musa'ya da, İsa'ya da onu belirlemişti. Dini ikame edin, dini ayakta tutun diye. Yani bugün bize namaz emredildiyse bilinmelidir ki bu bizden önceki bütün ümmetlere emredilmişti. Nihayet bunun pratik Kur'an'dan delillerine de vakıfız biz. Mesela nerede vakıfız? Hazreti İbrahim'in çok önemli bir kıssası anlatılır. İbrahim suresinde. İbrahim suresinin 35. ayetinden itibaren bir pasaj var. Uğur kardeşimiz onu hazırlasa 37. ayetini. İbrahim suresi yani 14. surenin 37. ayetine bakar mealini verirse kardeşlerim de görmüş olur. Hazreti İbrahim diyor ki Estağfirullah. Rabbena inni eskentu min zürriyeti bi vadin. Ey Rabbim ben neslimden bir bölümünü şöyle bir vadide yerleştirdim. Nasıl bir vadi? Gayri zi zer'in. Ziraat yapılmayan bir vadi. Şimdi bu da bakın. Yani Kur'an'dan uzak olunca söylemler tanınmaz hale geliyor. Mesela ne diyorlar? Hazreti İbrahim eşini ve çocuğunu İsmail'i kuş konmaz, kervan geçmez bir yere bıraktı. Issız bir yere bıraktı. Ya yok kardeşim. Yok öyle bir şey yapar mı Hazreti İbrahim ya? Öyle bir şey yapar mı? Kim yapar bunu? Yani ben eşimi ve çocuğumu hiç kimsenin olmadığı bir yere bırakıp gideceğim. Böyle bir şey yapmaz. Yani yapmadığını söylüyor zaten ayet. Bu ayete rağmen nasıl böyle söyleniyor ben bunu anlamıyorum. Hazreti İbrahim'in ailesinin bıraktığı yerin özelliği orada insan olmaması değil.
Tarım
yapılmamasıdır. Gayri zi zer'in. Ziraat sahiplerinin olmaması. Ama neresiymiş burası? İnde beytikel muharremi. Senin saygın evinin yanına bıraktım. Niye? Rabbena ey Rabbimiz şunun için bıraktım diyor. Li yuqimus salate. Namazı kılsınlar diye. Yani Mescid-i Haram'ın oraya onları götürdüm ki namazlarını kılsınlar. Yani herhalde Hazreti Hacer ile Hazreti İsmail, hele ki İsmail o zaman çocuk Hazreti İsmail. Yani Hazreti Hacer de hoş peygamber değil. Li yuqimus salate burada onların oraya bırakılmasında yapılması istenen şey herhalde şimdi yorumlanan şeylere asla uymaz. Namazı kılsınlar diye. Beytin yanında, Mescid-i Haram'ın yanında namazı kılsınlar diye. Ve burası ıssız değil. Niye? Fecal efideten minen nasi tehvi ileyhim. Diyor ki, ya Rabbi böyle yaptım. İnsanların bir kısmının gönüllerini onlara eğimli kıl.
Evet.
Hani insan yoktu, hani kuş yok konmaz, kervan geçmezdi. Yani nasıl dersin bunu kardeşim? 37. ayet burada. İşte bakın Hazreti İbrahim'in şeriatında demek ki namaz varmış. O ailesinin Hacer ve küçük büyük oğlu İsmail'i aleyhisselamı oraya yerleştirmesinin sebebi namaz kılmalarıymış. Rabbena li yuqimus salate. Bu başka bir anlama gelmez. Bu arada mesela Hazreti İsmail'in onu söylemeyeyim isterseniz. Şeyi söyleyeyim. Taha suresinde ve'mur ehleke bis salati vestabir aleyha. Taha suresinin
20. sure.
Taha suresinin 130. ayeti.
Ondan sonrakine sabret.
130. ayeti namaz vakitlerini anlatıyor.
Evet.
131. ayet peygamberimize yönelik bir uyarı. 132. ayet aileye salatın emredilmesiyle alakalı. 130. ayette namazın vakitleri verildiği için 132. ayetteki salatın da vakitle ilişkili bir ibadet olması hasebiyle maksat namazdır yani. Oradaki salat. Çünkü beraber konu vakti özel bir tesbihle ilişkilendirdiği için 130, 131, 132 beraber okuyunca maksadı namaz olarak görmek zorunluluğu var. Mesela bakın Meryem suresi 55. ayette Hazreti İsmail ile alakalı ve kâne ye'muru ehlehu bis salati ve zekati. Zekatla beraber kullanıldığı için de Hazreti İsmail'in şeriatında tebliğ ettiği dinde salatın olduğu, salat hani dinden yana bir fedakarlık manasına geldiği için o namazı da içerir. Genel olarak ibadet kavramının hepsini kuşatacak, bedensel ibadetlerin hepsini kuşatacak bir mahiyet arz edebilir. Hazreti Şuayb'la ilgili meselede de var. Hazreti İsa ile ilgili anlatımlarda da var. Ve evsani bis salati ve zekati ma dumtu hayya. Meryem suresinde Hazreti İsa ile ilgili pasajda geçiyor. Nerede geçiyor? 31. ayet Meryem suresinin. Hani kale inni Abdullah beşikteyken konuşuyor, ben Allah'ın kuluyum. Ataniyel kitabe, bana kitap verdi ve cealeni nebiyye ve beni nebi kıldı. 30. ayet. 31. ayet ve cealeni mübareken eynema künt, nerede olursam olayım beni bereketli kıldı. Ve evsani bis salati ve zekati ma dumtu hayya. Yani hayatta olduğum sürece bana salatı ve zekati Allah emretti diye. Hazreti İsa'nın şeriatinde de bu şey namazın salatın olduğu, zekatla beraber kullanıldığı için de maksadın namaz olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Başka örnekleri de var. Buradan hareketle aslında namaz ibadeti yani peygamberler tarihi kadar eskidir. İnsanlık tarihi kadar eskidir ve çok muhteşem bir dini duruş ortaya koyduğumuz önemli bir ritüeldir, önemli bir fedakarlık kalemidir. Meselenin yani şöyle cümleler kullanılabilir. Ben pek çoklarından duydum. Yani namazın mesela etkinliklerinden söz eden ayetler var. Mesela Ankebut suresi 45. ayet.
Namaz ki sizi bütün kötülüklerden.
Evet, isterim ki mesela her evin her duvarında o ayet yazılmış olsun. İnne salate ve akimis salate, namazı kıl. İnne salate, muhakkak ki namaz. Tenha anil fahşai vel münker. Bütün çirkinliklerden, bütün kötülüklerden uzaklaştırır. Bütün çirkinliklerden ve kötülüklerden uzaklaşmıyorsa adam, faturayı namaza kesmenin bir alemi yok ki. Sorun seninle alakalı.
Sen kılamadığın için, ayağa kaldıramadığın bir namaz var ortada. Yani hocam son iki dakikamız artık. Yani aslında biz daha namazın da tanımına girdik. Yani teknik olarak tanımlarına girdik.
Öyle.
Ve vazgeçilmeyecek bir ibadet olduğundan bahsediyoruz. Öyle bir ibadet ki Hazreti Nuh'tan, İbrahim'den, Hazreti Musa hepsinde İsa'ya kadar bize emredilen, asla vazgeçemeyeceğimiz, terk edemeyeceğimiz bir şey var ki.
Evet.
Bizim için bir şey var ki bunda Rabbim bunu bize, ona Rabbime ramaz yok. Yani bizimle ilgili bir şey, desteğiyle, duasıyla, rüküyle, secdesiyle bir şeyimiz var, vazgeçilmeyecek bir şeyimiz var. Evet. Hayatımızdaki eksikliklerde de herhalde bu namazıma bakacağım değil mi hocam? Yani
tabii.
Ben de yani söylemek...
Namazı bir, tam kılabilmiş miyiz ona bakacağız.
Onu ayağımı kaldıracak mıyız? Benim hayatım niye yanlış geliyor? Neden bunlar başıma geliyor? Neden bunlar öyle geliyor? Yani İslam bir sigorta şirketi değil sonuçta hocam. Sizi dinlendirmek anlamına da söylüyorum. Namaz kılınca, oruç tutunca işte hemen her şey güllük gülistanlık olacağını da düşünüyoruz bu anlamda. Yani bir böyle bir garantimiz yok herhalde. İkincisi de yaptığım eylemim sonucu kötüyse ya bende bir şeyler var. Önce bu daha önce de konuşmuştuk. Nefisle ilgili bir şey herhalde. Bu kendimizle ilgili bir şey, duruşumuzla ilgili, bu arayışımızla ilgili, bu yolculuğumuzla ilgili herhalde bir eksikliğimiz var diye düşünüyorum.
Evet.
Son bir dakikada hocam, gene bunu konuşacağız namaz konusu inşallah.
Faturayı genel... namaza kesmesin kardeşlerim. Yani Ankebut Suresi 45. ayetteki garantili ifadeler hayatımızda görünmüyor diye bizim hayatımıza, karşımıza onu getireceğini vaat eden Rabbimizin ayetin esas alarak namazla ilişkimizi gözden geçirmek durumundayız. Namazı gözden geçirmeyeceğiz. Bizim namazla ilişkimizi gözden geçireceğiz. Yani hani namazı kılmak önemlidir de asıl önemli olan namazın bizi kılmasıdır. Yani günde 5 vakit emredilmesinin sebebi de hani 24 saatin yani hepsini bir anda kılsanız yarım saatinizi ancak alır. Ama Allah-u Teala onun 5 vakit ayrı zaman dilimine onu yayarak hani hayatı 24 saat üzerinden günlük hayatı düşündüğünüz zaman günde 5 defa Cenab-ı Hakk'ın sizi kendinize gelmeniz noktasında bilgilendiriyor, bilinçlendiriyor. O itibarla hani namazlı hayat Allah'ı hayatın merkezine alma duyarlılığını gösterdiğimiz bir hayat pratiğidir. Kötülüklerden namazı kıla kıla kötülüklerden vazgeçeriz. Evet. Kötülükleri bitirdikten sonra namazı kılmaya başlamaktan söz etmiyoruz.
Evet, çok güzel.
Yüzmek isteyen insan ben göle girdiğimde su yutuyorum deyip gölden kaçarsa ben dışarıda evde koltukta yüzme öğreneceğim derse o yüzmeyi öğrenemez. Yüzme öğrenenler, öğrenmek isteyenler suya girerler.
Yapa
su
yapa
yutarlarsa
olacak.
Bile evet. Su yuta yuta su yutmamayı öğrenir. Daha sanatkarlar sanat eseri ürete ürete sanatının zirvesine çıkarlar. Biz de ideal namazı kıla kıla yakalayabileceğimizi özellikle hatırımızdan çıkarmıyor.
Çok teşekkürler hocam. Zaten ideal namaz dediğiniz aslında oralara da gelmedik. Yani Bakara suresinde bir orta namazı var, namazın vakitleri. İnşallah evet. Bir başka programda gene bunları konuşalım. Gene sonuçlarını konuşalım, eylemlerimize, hayata dönen. Yani insan Allah buluşmasını insandan insana bir erdeme dönüştürebilecek bir eylem. Çok evet. Değerli hocam, benim için de çok keyifliydi. Hı hı. Teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.
Mehmet hocamla bugün namazı konuştuk. Daha yeni başladık. İş